Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında işte yine sizlerle birlikteyiz bizler. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar yine bugünkü programı. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan var ve spikeriniz ben Nilgün Toruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza her zaman olduğu gibi. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız yine Hayatın Sesleri. Evet, şimdi gelin birlikteliğimizin ilk müziğine kulak verelim.
Yalnızım şehrin ortasında, yenilmişim daha ilk dakikada. Bir adım içinde ben varım, beni gören yok. İçeride kalmışım aranıza. Yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Dolaşmışım ölümün etrafında. Zaman bize yeniden şans verir, yeni bir hayat. Savaşmak demektir aranıza. Yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, şey istemem ama geri dönemem. Aranıza yeni geldim ben ama geri dönemem.
Sevgili dinleyicilerimiz, her yıl olduğu gibi tatil döneminin yaklaşmasıyla önümüzdeki aydan itibaren yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelişlerinde artış yaşanacak. Karayoluyla Türkiye'ye geliş güzergahında bulunan ülkeler arasında Sırbistan'da yer alıyor. Sırbistan üzerinden yolculuk yapacak vatandaşlarımız için Belgrad Büyükelçiliğimizin bazı uyarıları olacak. Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Anıl Kayalar telefon hattımızda. Efendim merhabalar. merhabalar. İyi günler diliyoruz başkentten.
İyi günler, iyi günler efendim. Sağ olun.
Evet, Sayın Anıl Kayalar, uyarılarınıza geçmeden önce Sırbistan'la Türkiye arasında şöyle tarihten gelen kültürel bağlara bir göz atsak ve bugünkü geldiğimiz ilişkiler noktasında neredeyiz, neler söylemek istersiniz efendim?
Şimdi Sırbistan tabii tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu, köklü bağlarımızın olduğu bir ülke. Belgrad, Niş, belli başlı kentler Türkiye'de buralardan, bu topraklardan göçmüş, kökeni burada olan birçok vatandaşımız yaşamakta ve hali hazırda da Sırbistan'la ilişkilerimiz olumlu bir yolda ilerlemekte. İki tarafta da bu konuda kuvvetli bir siyasi irade mevcut. 2010 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasından sonra hızla artan ticaret hacmi, son birkaç yıldır ülkemizden buraya yönelik yatırımlarda artış, en önemli bir husus geçen yıl Halkbank, Sırbistan bankacılık piyasasında faaliyete geçti. Bir oyun değiştirici nitelikte bir hamleydi. Aynı şekilde turizm trafiğinde yoğunluk var. Bilhassa Türkiye'den buraya yönelik turist akışında her yıl %50'lik oranlarda rakamlar sağlanmakta. Mevcut durumda Sırbistan'da 350 civarında vatandaşımız daimi ikamet halinde. Ancak her yıl 1,5 ila 2 milyon vatandaşımız transit Türkiye seyahatlerinde Batı Avrupa'dan transit geçiyor gidişte ve dönüşte. Bu fırsattan istifade ben bazı sizin sağlığınız olanakla bazı hususları kıymetli vatandaşlarımızın dikkatine getirmek istiyorum.
Lütfen buyurun efendim.
Öncelikle şimdi örneğin vatandaşımız Fransa'dan diyelim ya Belçika'dan yola çıkıyor. Hayli aracıyla, otomobiliyle hayli yol yaptıktan sonra Sırbistan'a geldiğinde artık Türkiye'ye bir 8 sınırı hududu 8-10 saatlik mesafe kalmış oluyor. Ancak çok yorgun oluyorlar buraya geldiğinde. Bizim çok hususi yani Sayın Büyükelçim onu vurgulamamı istedi benden. Çok ricamız şu yoruldukları zaman mutlaka dinlensinler. Yani burada can kayıpları oluyor ve bunun da çoğunlukla sebebi yorgunluktan yani sürücünün uykuya dalmasından kaynaklanan şeyler. Bunu zaten tespit ettik, iş adamlarımızı yönlendirdik. Örneğin bir Aleksinas mevkiinde Niş'e gelmeden Aleksinas mevkiinde bir kıymetli iş adamımızın açtığı tesis var. Orayı değerlendirebilirler. Helalek de sunuyorlar. Kalacak yer de var. Çok güzel. Veya benzeri birkaç tane daha yer var. Bunun artması için de uğraşıyoruz. İşin doğrusu. Yani ricamız lütfen yoruldukları zaman bıraksınlar ve dinlensinler. İkinci bir husus. Huduttan geçerken 10 bin euro 1 euro geçen para var ise yanlarında bunu lütfen sırt güllük makamlarına beyan etsinler. Zira beyan etmedikleri takdirde ülkeden çıkarken bu para teşvik edildiğinde 10 bin euronun üstüne el konuluyor. Mahkeme süreçleri yaşanıyor ve farklı sıkıntılar olabiliyor. Bir kısmı iade ediliyor, edilmiyor. İşte kanıtlanması isteniyor kaynağın. Yani vurgulayacağım 10 bin euroyu 1 euro geçiyorsa bunu hudutta beyan etmedi vatandaşlarımız. Başka bir konu yanlarında ziynet eşyası bulunabilir. Ancak bu ziynet eşyası makul yani şahsi kullanımın üzerinde gibi görünen bir şey olduğunda sıkıntılar yaşanabilir. Sorunlar olur. İşte kaynağı sorulur. Nedir ne değildir. Aşırı fazla ziynet eşyası olduğunda bu da el konulup mahkeme süreçlerine yansıyabiliyor. Külçe altın, gümüş, saf altın, gümüş bunların ülkeye sokulması zaten yasak. Bir diğer husus kuru sıkı, gazlı, işte bu av tüfeği, yivsiz silahlar da dahil olmak üzere her türlü silah ve mühimmat, uyuşturucu madde, şahsi kullanım içinde dahil, zehir ve toksik niteliği olabilecek maddenin ülkeye sokulması yasak. Bunlar hani günlük planda zaman zaman karşılayıp işlenen şeyler. Bunu vurgulamak istiyorum. Trafik kurallarına lütfen uyusunlar. Bunlarla ilgili bizim Büyükelçiliğimizin web sayfasında, internet sayfasında notlar var. Facebook'umuzu takip etsinler. Yola çıkmadan önce bir göz atsınlar. Kafalarına takılan bir şey olursa lütfen arayıp sorsunlar, mesaj atsınlar. Biz her zaman Büyükelçiliğimiz 7 gün 24 saat esasında canla başla sevgiyle çalışmaktadır. Başka bakıyorum notlarıma. Bizim konsolos şubesinde arkadaşlarımızın bir iki notu olmuş. Bu otoyolda sivil radar uygulamaları oluyor. Bunu bilsin vatandaşlarımız. Eğer şüpheleniyorlarsa bu sivil aracın polis olduğundan bir güvenli benzin istasyonu alıyor. Bir noktaya çekip orada konuşabilirler. Arka koltukta emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu konuda sıkı kontroller var. Artı bu tabii can güvenliği için de çok yararlı. Başka konsolos şubemizden arkadaşlarımız bana şeyi söylememi rica etmişler. Hani örneğin pasaport, seyahat belgeleriyle paraları ayrı noktalara koyabilirler. Bunu dikkatime getirmeyi istemişler. Yani söyleyeceğim açıkçası seyahat anlamında budur. Dediğim gibi bizim notlarımız gayet güzel, ayrıntılı var. Anlaşılmayan bir şey olursa lütfen bize temas kursunlar.
Peki efendim, temas kurabilecekleri, sizlere o anda ulaşmaya çalışabilecekleri bir telefon numarası ya da bir mail adresi var mıdır verebileceğimiz?
Yani şu anda bir saniye beklerseniz ben önümde, yani şöyle söyleyeyim, bizim numarayı vereyim, merkezi numarayı.
Evet.
Ancak şeyden de Google'a yazdıklarında Belgrad Büyükelçliği web sayfalarımızda ilgili birimlerimizin de
telefonlarını bulabilecekler o zaman oralarda.
Evet evet, yani 00381 11 334 24 çift sıfırdan bizim santralimizdir. Oradan yönlendirilebilirler. Nöbetçi telefonlarımız oluyor. Buna da lütfen bir yola çıkmadan önce kontrol ederlerse yararlı olur.
Evet. Efendim, numarayı tekrarlayabilir miyiz lütfen?
Tabii ki 00381 11 333 24 çift sıfır veyahut 00381 11 333 24 44.
Evet, bu numaradan istedikleri her türlü konuyla ilgili nereye yönlendirilmek istiyorlarsa o tarafa yönlendirileceklerdir diyorsunuz.
Zaten hudutta da bizim numaralarımız var. Sırp makamlarıyla yakın işbirliğimiz var. Orada da şey yapacaklardır. Bir aksi durum olduğunda da lütfen arasınlar bizi. Hemen müdahil olalım. Tecrübeliyiz. Yardımcı olmaya hazırız.
Sayın Anıl Kayalar, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Yine görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz Türkiye'de.
Ve mesai arkadaşlarıma da bu fırsatı sağladığınız için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim, saygı bizden. Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Anıl Kayalar, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve yine müziğe dönüyoruz.
Ağlayacaksan al gözlerimi, seninmiş gibi dök yaşını, kabuslarını ver al düşlerimi, mışıl mışıl kapa gözlerini, günahlarını gönder bana, ben çekerim senin cehennemini. Günahlarını gönder bana, ben çekerim senin cehennemini. Mışıl mışıl kapa gözlerini. günahlarını gönder bana. Ben çekerim senin cehennemini. Günahlarını gönder bana. Ben çekerim senin cehennemini.
:21 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Frankfurt'a uzanmak istiyoruz. Çünkü neden? 3. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 13 yıldır Almanya'da Türk tiyatrosunu ve Türk dilini başarıyla ve gururla temsil ediyor. Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayesinde 25 Mayıs'ta başladığı 3. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali. Çok değerli ustalar, oyuncular, yönetmenler, yazar ve tiyatro çalışanı ağırlanıyor yine festivalde. Festivalle ilgili detaylı bilgiler almak üzere telefon attığımızda Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Sayın Kamil Kellecioğlu var. Efendim merhabalar Hayatın Sesleri'nden.
Merhabalar Hayatın Sesleri'ne. Frankfurt'tan sevgi ve selamlar.
Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, festival başladı dedik ayın 25'inde. Neler aktaracaksınız? Nasıl başladı? Açılışta neler vardı? Festivalde yer alan etkinlikler kapsamında neler var?
Valla festival 25'inde dediğiniz gibi başladı. İkinci günü geride bıraktık. Bugün üçüncü günündeyiz. Ve yoğun bir program, inanılmaz bir talep. Birinci gün panellerimiz, atölye çalışmalarımız, ustalarımız, çok kıymetli birbirinden değerli tiyatro sanatçılarımız, İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürümüz, Ankara Devlet Tiyatroları Müdürümüz ve bugün de yine Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz festivalimizde bulunacaklar. Festivalim Haldun Dormen, Tamer Levent bizlerleydi ve çok güzel bir söyleşi yaptık. Ayrıca dün yaptığımız açılışta da Alman tiyatro direktörleri, Frankfurt Kültür Daire Başkanı oradaydı. Frankfurt Belediyesi'ni temsilen Frankfurt Entegrasyon'dan sorumlu Dezinent oradaydı. Ve söylenenler, konuşulanlar gerçekten Türk tiyatrosu adına Frankfurt'ta çok güzel şeyler yaşandığının göstergesiydi. Salonlarımız tıklım tıklım dolu. Demek ki bu Türk tiyatrosuna bir açlık varmış Almanya'da. Bunu gözlemledik. Bundan da çok mutluyuz, çok memnunuz. Almanların da oyunlarımıza ilgi göstermesi bizi ayrıca ziyadesiyle memnun ediyor. Dün konuşulan satırbaşı konuşmalardan çıktığımız şu ki gerçekten başından beri savunduğumuz şey sanat, tiyatro bizi bir araya getiren, bizi birleştiren ve hayata başka gözlerle bakmamızı sağlayan çok güzel bir materyal. Bunu çok iyi kullanmamız lazım diye düşünüyorum.
Evet, kültürel hayata gerçekten bir zenginlik katıyor.
Evet, yani ayrıca Tiyatro Frankfurt olarak da böyle bir festivali, üçüncüsünü de gerçekleştirmenin şu anda gururunu yaşıyoruz. İnanılmaz derecede mutluyuz. Oraları buralara taşımak bizi acayip derecede memnun ediyor. Buradakileri de memnun ediyor. Ayrıca Almanlar da Türk tiyatrosunu tanıdıkça, sevmeye, sevdikçe de daha çok yer vermeye başlıyorlar.
Onlar üst yazıyla takip ediyorlar oyunları değil mi?
Evet, evet, evet. Zaten sloganımız da bu yani. Almanlar ve Türkler bir arada Türkçe tiyatro seyrediyoruz. Nasıl oluyor? Bütün oyunları Almanca'ya çeviriyoruz ve Almanca üst yazıyla çok rahat bir şekilde izliyorlar. Eskisi gibi değil yani. O operalarda biraz daha kafanızı yukarı kaldırıyorsunuz filan ama o işi gerçekten çözdük. Seyirci ya yazıya konsantre oluyor ya size ikinci de aynı, iki şeyi de aynı anda görebiliyor.
Hı hı, evet. Keşke Avrupa'da yaygınlaştırılabilse, değil mi Sayın Kamil Kellecioğlu? Bu tür festivaller, etkinlikler.
Evet, bu konuda burada da şimdi bugün de dediğim gibi devlet tiyatroları genel müdürümüz de geliyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarıyla da burada programlarda onların da yoğun oyunları. Bu yıl mesela iki tane özel tiyatromuzu getirdik. Necat Uygur çocukları, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu ve Avrupa'da bizi çok iyi tanıtan yine birbirinden değerli sanatçılarımız Reha Özcan'ın oynadığı Hayal Perdesi'nin İmparatorluk Kuranlar adlı oyununu da burada sahneledik dün akşam. Yer yoktu. Yani ben bir tiyatrocu olarak, bir tiyatro sevdalısı olarak dün gördüğüm o tablo beni inanılmaz şekilde duygulandırdı. Kısaca şeyden de bahsetmek istiyorum isterseniz.
Buyurun lütfen.
Bu bugünkü programımızla alakalı olarak saat 16'da burada belediye binasında Türk tiyatro sanatçılarına, Türk tiyatro insanlarına bir resepsiyon veriliyor. Belediye, Kültür Bakanı ve çeşitli üst düzey idareciler, yöneticiler bizim Türkiye'den gelen tiyatrocularımıza ve buradaki tiyatroculara bir resepsiyon veriyorlar festival adına. Bu da çok güzel bir program olacak. Orada da yine güzel şeyler konuşulacak herhalde.
Evet. Peki yakın ülkelerden ya da şehirlerden festivale gelmek isteyenler olursa programı takip edebilecekleri, programı görebilecekleri bir internet sitesi adresiniz var mıdır?
Vardır. Zaten Google'a Tiyatro Frankfurt yazdığınız zaman bizim sayfa çıkacaktır. Orada her türlü geniş bilgiyi alabilirler. Programla ilgili olarak Facebook'ta da yine sayfamız var, Tiyatro Frankfurt diye. Ayrıca bugünden itibaren oyunlarımız 1000 kişilik Stadttheater Rüsselsheim'de gerçekleşecek. Akşam Marco Paşa var. Yarın İstanbul Devlet Tiyatroları'nın ikinci bölüm adlı oyunu. Muhteşem bir oyun. İki tır dolusu dekorumuz geldi. Şu anda dekorlar hemen hemen bitmek üzere. Pazar günü de Neşet Ertaş'ın o hayatını anlatan, onun aşklarını, sevdalarını, sazını, sözünü anlatan muhteşem bir oyun. Ankara'da sizler bilmiyorum izlemişsinizdir herhalde ama Ankara Devlet Tiyatrosu'nda iki oyunu. Birisi Neşet Ertaş, Neşet Ertaş'ın hayatı. Biri de çocuklarımızı da unutmadık. Çocuk Tiyatrosu Ben ve Sen adlı oyunu yine Ankara Devlet Tiyatrosu Rüsselsheim şehrinde, Frankfurt'a yakın Rüsselsheim şehrinde sahnelenecek.
Evet, peki ne zamana kadar takip edilebilecek festival, ne zaman sona eriyor?
Festivalimiz bu yıl pazartesi sona erecek, yani 30'unda son gün olmuş olacak. Fakat umarım önümüzdeki yıl bu festivali biraz daha, tarihini biraz daha uzatabiliriz. Çünkü önümüzdeki yıl çok önemli, onu da buradan şimdiden müjdeleyeyim. Önümüzdeki yıl Hessentag dediğimiz Hessen eyaletinde bulunan bir gün düzenleniyor. Ve bu bir hafta, bu 15 gün boyunca o şehre 5 milyon insan akın ediyor. Sokaklar karnaval alanına dönüyor. Ve biz tiyatro, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali de bu karnavalın bir parçası olacak. Umarız bununla ilgili de çok güzel gelişmeleri önümüzdeki günlerde sizlerle yine sizin aracılığınızla paylaşırız.
Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sanat dolu günler yaşanıyor ve dediğiniz gibi bu sene yetmedi diyorsunuz. 25'inde başladı, 30'unda sona erecek. 5-6 günlük süre yetmedi. Önümüzdeki yıl bunu daha da uzatacağız diyorsunuz. Hem Türk dilini başarıyla kullanmak adına hem de Türk tiyatrosuna olan özlem adına gerçekten çok hoş ve çok güzel günler Frankfurtlu seyircilerini bekliyor. Hatta yakın ülkelerden ve şehirlerden de az önce söylediğimiz gibi takibe gelebilirler vatandaşlarımız. Vardır tabii ki, değil mi, gözlemlediğiniz
tabii,
gelenler?
Tabii, belirteyim. Mesela Hollanda'dan bir grubumuz var. Onlar hatta konuklarımızı ağırladığımız otelin adresini aldılar. Onlar geldiler. Bir 15 kişilik bir grup. Buradan Nürnberg'den, Stuttgart'tan, Karlsruhe'den, Köln'den, yani akın akın Frankfurt'a geliyorlar. Bu festivali kaçırmamak için bence de kaçırılmaz. Hakikaten vaktiniz varsa, zamanınız varsa diyorum dinleyenlerimize, bu festivali kaçırmayın. Gerçekten dolu dolu bir programımız var. Birbirinden değerli sanatçılarımız var, tiyatrocularımız var, yazarlarımız burada. Söyleşilerimiz, atölye çalışmalarımız, workshoplarımız, panellerimiz dolu dolu bir program. Bu yılın bir özelliği de bu yıl devlet tiyatroları bizim onur konuğumuz ve onur konuğumuz olması münasebetiyle de çok özel bir programla da yine kapanışımızda Neşet Ertaş'la beraber umuyorum ki daha güzel anları birlikte paylaşacağız. Bu oyunları Avrupa'nın diğer şehirlerine de taşıyacağız.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kamil Kellecioğlu. Size kolaylıklar, iyi seyirler diliyoruz. Yeni festivalleri, yeni etkinlikleri duyurmak dileğiyle Hayatın Sesleri'nde. Bugünkü aktardıklarınız için tekrar tekrar teşekkürler. Hoşça kalın.
Ben de çok teşekkür ederim. Biz de Avrupa'nın tek Türkçe konuşan ve tek Türkçe tiyatro festivali yapan ekip olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Siz de sağ olun. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Sayın Kamil Kellecioğlu'ndan aldık 3. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ile ilgili detayları sevgili dinleyicilerimiz.
Hala tutkunum, hala yaralı.
yaktın, ateşi
kalanlar. ...15.36 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün 27 Mayıs. Dolayısıyla evet, biz de 27 Mayıs'ı konuşalım istedik. 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edilmişti 1963'te ve 1980'e kadar da kutlandı. Evet. Şimdi 27 Mayıs günü yaşananları biz bugün konuşalım istedik. Ama tabii ki 27 Mayıs günü yaşananlara bakmadan önce birazcık da öncesine gitmek gerekiyor galiba. Neler söyleyeceksiniz 27 Mayıs'a getiren süreçleri?
Tabii 27 Mayıs sabahı kalkanlar o gün 1960'ta bizim kalktığımız, bugün kalktığımız gibi kalkmadılar.
Evet.
Radyolardan bir
anonsla.
Anonsla kalktılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğuyla ilgili bir anonstu bu.
Ve Cumhuriyet'in ilk darbesi olarak
ilk
da geçer
darbesi
aslında.
Evet, en önemli kısmı bu aslında. Biraz da belki ondan bugün konuşulması adına önemli. Hani İlber Ortaylı hocamız da hep der, hani tarihten dersler çıkarılmaz ama öğrenilir. Hı hı. Şimdi bizim bu darbe süreçlerinden daha sonrasında da 27 Mayıs'ın belki önünü açtığı, her 10 yılda bir, hı hı, daha sonrasında bir gelenek haline dönüşen darbelerden çıkarmamız gereken milletçe, devletçe dersler olduğu için belki üzerinde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar zorlu dönemler, önemli sosyal olaylar ülkeler için ve sadece tek bir sebeple açıklanamayacak kadar önemli. İç dış sebepleri beraber değerlendirmek, hı hı, gerekli. Hani tek bir kişinin, çünkü hani biraz önce söylediğiniz, bir bayram gibi kutlanmış, daha sonrasında kötülenmiş. Hani iki tarafa ideolojik bakmak lazım. Yani bir ideolojiye göre baktığınızda bunu devrim olarak nitelendirebilirsiniz, ihtilal olarak nitelendirebilirsiniz. Evet. Diğer ideolojiye baktığınızda bunu bir darbe olarak, hı hı, veya iktidarın sekteye uğratılması olarak görebilirsiniz. Dolayısıyla iki taraflı da bakıldığını görüyoruz süreç, hı hı, boyunca. Yani bu iki kutupluluk aslına bakarsanız o dönemin de bir anlamda altyapısını oluşturan, özellikle 1945 sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan dünya sisteminin de özellikle Orta Doğu'ya, Orta Doğu'da da çok önemli bir konjonktüre sahip olan Türkiye açısından önemli. Çünkü bir iki kutuplu dünya yapısı oluşuyor. Soğuk Savaş döneminde bir ABD ve SSCB durumu var. Bu çerçevede Orta Doğu'nun politikalar anlamında sürekli iki gücün arasında bu şekilde, hı hı, dengeleri kurmaya çalışma gayretleri gayret söz konusu. Tabii ki bunlardan o en önemli etkilenen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Hı hı. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sürecinde tabii biraz savaşın dışında kalmayı başardık. Ama daha sonrasında Sovyetler tehlikesiyle, komünizm tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Sovyetler bir takım üsler talep etti. Bunun karşısında mecburen yani iki kutupluluk o dünyadaki genel denge bizi de ABD'ye yaklaşma noktasına getirdi. Hı hı. CHP hükümetine baktığımızda biraz ABD'ye yaklaşma noktasına gelmişti. Daha sonrasında bir taraftan da İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında gelişen akımlara baktığımızda liberal akımları görüyoruz. Yani daha demokratik, daha işte insanların görüşlerine, milli iradenin önemli olduğu, daha özgürlükçü akımları görüyoruz. Çünkü savaş döneminin getirdiği sıkıntılar var. Bunların yansıması da dünyadaki bu genel akımların yansıması da Türkiye'de çok partili hayata geçişe yönelik bir altyapı oluşturuyor. Yani daha öncesinde de denemeler oldu. Çok fazla hazır değildi ülke ve dolayısıyla bunlar çok işlemedi. Ama tekrar böyle bir dörtlü takrir dediğimiz Celal Bayar'ın, Fuat Köprülü'nün, Refik Koraltan ve Adnan Menderes'in dörtlü takrir dediğimiz yani önergeleri var bu anlamda. Özellikle işte millet iradesine gitmenin yani anayasada millete sunulan hakların bu genişlikte kullanılmasını istemeleri, parti çalışmalarının nizamını tekrar düzenlenmesini istemeleri gibi bir takım önerileri var ve bunun sonrasında da zaten hani CHP içerisinden bu kişiler Demokrat Parti'yi kuruyorlar. Hı hı. Hani Demokrat Parti'nin kurulması daha doğrusu hani şöyle bakalım bir anlamda bugün geldiğimiz demokratik noktada parlamenter sistemde bu meclis sisteminin bu demokrasi hayatının düşe kalka çok partili hayata yani demokrasinin oturmasıyla ilgili düşe kalka ilerlediğimiz adımlar bunlar. Hı hı, tabii hı. Bu süreçte zaman zaman düştüğümüz noktalar diyebiliriz. Hani bu darbe dönemlerini ya da işte ihlal dönemlerini bir anlamda düştüğümüz noktalar olarak ifade edebiliriz. Ama daha sonrasında hani ortaya çıkan durumlar tabii ki demokrasi noktasında mecburen baktığımız zaman böyle bu durumların olması gerektiğini görüyoruz. Çünkü dediğim gibi zaman zaman tek kişinin kararları da etkili olmuyor. Pek çok unsur bir araya geliyor ve bir bakıyorsunuz kendiniz böyle daha sonrasında da baktığımızda mesela hatta kimi partilerin bile darbeyi istediğini görüyoruz. Yani demokrasiye inanmış bir parti kurmuş insanların bile zaman zaman darbeye güvendiğini, orduya güvendiğini görüyoruz. Yani böyle bir geleneğin başladığını. Dolayısıyla hani bir anlamda demokrasinin oturabilmesi için bu ordu millet veya işte arkamızda böyle bir ordu var düşüncesinden kurtulunarak biraz daha demokratik bir meclise millete güvenilmesi noktasına gelinebilmesi için de bunların belki bu şekilde hani ne demişler bazen bir musibet pek bir çok bir nasihattan iyidir diye bazen yaşamak gerekiyor. İşte onun için diyorum yani öğrenmek lazım. Öğrendiklerimizden de bir kendimize ilişkin, geleceğe ilişkin bakıp projeksiyon çıkarmak lazım. Çünkü bazı bu tür tarihteki konuları okuduğumuzda bazı kalıplar üst üste geliyor. Bakıyorsunuz yani bir anlam çıkarmaya çalışıyorsunuz buradan. İşte o anlamlardan yola çıkarak aynı durumlara düşmemek için bugün neler yapılabilir bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani seçimlerde kazanıyor. 50 seçimlerinde bayağı da yüksek bir oyla kazanıyor. Ve şunu görüyoruz. Bir tarafta iktidarın elinden gitmesini, 27 yıllık iktidarın elinden gitmesini hazmedemeyen bir CHP. Diğer tarafta da kazandığı bu büyük gücü gene sindirmekte zorlanan bir Demokrat Parti. Yani iki tarafında bir hazımsızlığı ve dolayısıyla bu hazımsızlıkların getirdiği karşılıklı güç dengesini ayarlayamama ve bunu halka kadar yansıtma diyelim. Evet. Yani iktidardaki
okuma yazma oranındaki düşüşü de göz ardı etmemek lazım tabii, aslında tabii, değil tabii, mi? Tabii. Ekonomik dengelerdeki bozukluklar.
Tabii ekonomik dengeler çok önemli.
Basın üzerindeki o baskılar.
Evet. Pek çok şey üst üste geliyor. Aynen çok doğru söylüyorsunuz. Yani bir anlamda baktığımızda ilk başta mesela çok iyi bir ekonomik kalkınma çizgisi izliyor Demokrat Parti. Özellikle bu Amerikan yardımlarıyla bir anda bir kalkınma hamlesini gerçekten yaptığını görüyoruz. İyi gidiyor ekonomik düzen. Fakat daha sonrasında bu yardımlar kesilince yavaş yavaş bunların da azaldığını ve hani Cumhuriyet Partisi ile karşılıklı olarak, Cumhuriyetçi Halk Partisi ile karşılıklı olarak muhalefetlerinin sonucunda her iki tarafında sertleştiğini görüyoruz. Yani her iki tarafında önlemlerinde, karşılıklı olarak tepkilerinde bir sertlik görüyoruz. O sertliğin dolayısıyla yansıdığını görüyoruz halka. Nedir? İşte kimi zaman öğrenci olaylarına, üniversite olaylarına, kimi zaman basındaki bir takım sıkıntılara yansıdığını görüyoruz. Tabii bunlar da bir anlamda darbeye doğru götüren olaylar.
Evet. Son noktada galiba Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatma kararı. Belki İnönü hakkındaki suçlayıcı ifadelerde birazcık bu noktaya taşınmasında etken oldu.
Evet. Yani daha sonrasında baktığımız zaman tabii ki işte bir anlamda farklı partilerin de kurulduğunu görüyoruz. İşte Millet Partisi, Hürriyet Partisi gibi aslında çok partili hayata gerçekten bir geçiş anlamında iyi denemeler görüyoruz. Milletvekillerinin meclise girmesiyle hakikaten mecliste bir çok partili havanın estiğini görüyoruz ama bu anlamda tabii hani darbeden de kaçınılamamış bu noktada. Yani en sonunda işte 27 Mayıs'ta darbeye götüren süreç.
Peki ordu ile ilişkileri nasıldı acaba Demokrat Parti'nin?
Aslında ilk başta Demokrat Parti'yi hani 1945 döneminde savaş sebebiyle, savaştan sonraki dönemde bile hatta bir süre orduya ihtiyaç olduğu için, her an savaş durumu olabileceği için orduda bütün kadrolar dolmuş durumda. Bir taraftan hem yükselmek istiyorlar, yükselemiyorlar. Bir takım revize etme çabaları var. Onlar mümkün görünmüyor. Yani aslına bakarsanız ilk başta CHP'nin o orduya karşı takındığı tavırdan ordu da çok memnun değil ve ilk başta Demokrat Parti'yi bu tür isteklerini yerine getirebileceğini düşünerek destekliyorlar ilk başta. Fakat daha sonrasında Demokrat Parti'nin de CHP muhalefetine karşı takındığı işte biraz önce bahsettiğimiz sert tavırda mesela bir anda tasfiyesi söz konusu orduda ciddi bir subayın. Bu da tabii onların tepkisine yol açıyor. Orduda da böyle. Ama şunu da diyemeyiz. Yani hani darbeyi yapan tamamen bütünüyle bir ordudur diyemeyiz. Çünkü ordu içerisinde de darbeye katılmayan bir grup var. Daha çok genç bir grup bu işi üstleniyor. Yani dolayısıyla orduyla ilişkiler anlamında da Demokrat Parti bir noktadan sonra dediğim gibi gerdirmiş orduyla ilişkilerini ve orada da böyle bir tatsızlık olduğu için ilk başta ama destekliyorlar tabii ki.
Şimdi tabii Atatürk tarafından kurulan halk evlerinin kapatılması da aslında bir nevi etken sebepti. Atatürk büstlerine ve heykellerine saldırılar o dönemde başladı aslında.
Evet, 6-7 Eylül olayları var işte üstüne. Hani Selanik'teki evinin bombalanmasıyla ilgili olaylardan sonra burada yaşanılan gerçekten çok acı olaylar diyebileceğimiz 6-7 Eylül olayları var. Yani yargılanmalarına bakarsak işte yani anayasayı ihlal gibi bir takım mal varlığına el konulması gibi hani pek çok konuyla ilgili işte Kore'ye katılması gibi pek çok konuyla ilişkili olarak yargılandıklarını görüyoruz bu kişilerin. Bu anlamda yargılamanın da çok hani sağlıklı yapılıp yapılmadığı noktası da ayrıca tartışma konusu tabii ki. Yani ne şartlarda yapıldığı ayrıca tartışma konusu. O da çok sağlıklı yapıldığını düşünmüyorum açıkçası. Yani böyle bir ortamda ne kadar sağlıklı adalet sağlanabilir o da ayrı bir konu. Yani idam bence hani hiçbir şekilde yakışmıyor diye düşünüyorum. Bizim ülkemize yakışmıyor diye düşünüyorum. Çünkü bir anlamda orada idam edilen aslına bakarsanız Türk demokrasisi. Yani kişilerin kim olduğundan çok orada demokrasinin bir anlamda kurban edildiğini düşünüyorum. Ve hani belki buradan çıkacak en önemli derslerden bir tanesi. Ders çıkılmaz dedik ama öğreneceğimiz şeylerden bir tanesi. Her ne olursa olsun millet iradesinin her türlü zorlukta karşı karşıya gelinip de çözülebilecek yani millet iradesine başvurmak lazım sorunların çözümünde. Bu tür Tabii ki bu hani tepeden inme yollarla da çözülmez mi? Nitekim hani çözülmüştür ama kısa sürüyor işte. Sonrasında tekrar bir yerlerden sorun temelinden çözülmediği için tekrar patlak veriyor. Dolayısıyla hani millet iradesine danışmak demokratik ülkelere yakışan, demokrasiye yakışan tavırdır. Ne olursa olsun kutuplaşmaya, iki taraflı olmaya ve iki tarafın birbirine halka inecek kadar böyle karşı karşıya gelmesine bence bu anlamda gerek yok diye düşünüyorum. Bunları daha diplomatik yollarla, daha diyalog yollarıyla çözümleyebilecek noktalara bakmak lazım. İşleri bu kadar gerdirmeden evvel. Ve her zaman olduğu gibi Türkiye'de tabii provokasyon da çok önemli. Birçok provoke olaylar da var. Yani işin içerisinde Adnan Menderes'e yüklenen, İsmet İnönü'ye yüklenen, o bunu yaptı, bu bunu yaptı gibi. Hani provokasyona dayalı pek çok karşılıklı durumlar da var. Gene de farkındayız ki bu dönemde de hala bu tür provokasyonlar yapılıyor. Hani bu tür provokasyonlara karşı uyanık olmak lazım, okumak lazım. Medyayı çoklu kanallardan takip etmek lazım. Tek bir kanaldan takip etmek değil. Çünkü o dönemde de basın üzerinde bir takım baskılar var. Basın baskıları sebebiyle belki birçok şeyden halk haberdar olmuyor. Ama bugün medya artı sosyal medya pek çok kanaldan biz pek çok şeyi takip edebiliriz. O bilgi kirliliğine rağmen takip edebiliriz bilinçli olursak. Yani biraz bu dengeleri dediğim gibi hani farklı olan nedir? 1960 darbesinden sonra 61'de yapılan anayasa diğer darbelerden sonra gördüğümüz durumun tersine daha özgürlükçü hani bir ortam sağlamıştır. Tabii ki hani milli askere pek çok hak da veriyor. O anlamda bir anlamıyla da sıkıntılı ama diğer taraftan da basın özgürlüğü anlamında, düşünce özgürlüğü anlamında da pek çok ortam sağlayıcı, özgürlükleri sağlayıcı, demokrasiyi daha o anlamda ortaya koyucu bir takım şeyler de getiriyor. Yani 61 Anayasası'nın bir anlamda böyle bir tarafı var. Bu da tabii gene başka sorunlara yol açıyor. Bu sefer hani sosyalist hareketler, komünist hareketler tekrar güçlenmeye başlıyor. Bunlar da daha sonrasında 71 12 Mart'ına götürecek bizi ve sonrasında 1980 12 Eylül'üne götürecek. Yani ama bunlar dediğim gibi böyle olmak zorunda. Başka türlü de hani oturtamıyoruz. Çünkü çok.
Peki dış dünyanın tepkisi nasıl olmuştu?
Yani baktığımız zaman işte NATO'ya katılması. O anlamda tabii bakarsak hem dış dünyada hem de Türkiye'de aslına bakarsanız Türkiye'de de Kore Savaşı ile ilgili pek çok tartışma yapılır ama hani katılması katılmaması anlamında. Ama oraya katılmasaydık NATO'ya alınmayacaktık işte. NATO'ya alınmak da hem sivillerin hem askerin hem hükümetin bütün kanatlarıyla istediği bir şeydi. Yani çünkü bizim Sovyetler Birliği'ne karşı güçlü durabilmemizin tek yolu buydu. Bu anlamda olumlu bakılmıştır tabii ki. Ve arkasından gelen yardımlara da baktığımızda zaten Amerikan yardımlarına baktığımızda hani bunun olumlu karşılandığını da görüyoruz. Ve bölgede güç anlamında da bir dengenin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Sovyetler Birliği mesela biraz amaçlarını Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kaydırma noktasına geliyor. Yani dediğim gibi biraz önce de sosyal olaylar bunlar ve gerçekten tek başına sadece ülke içi dinamikleriyle anlaşılacak durumlar değil. Gerçekten büyük portreye de, büyük resme de bakmak lazım. Dünya dengeleri açısından da bu soğuk savaş döneminin kavramlarını, soğuk savaş döneminin algısına da bakmak gerektiğini düşünüyorum bu anlamda.
Evet. Bir daha böyle bu tür günler yaşamamamız dileğiyle diyelim. Evet, her şeyin demokrasi yoluyla,
Millet iradesiyle,
her şeyin millet iradesiyle çözülebileceği,
diyalog kültürüyle çözülmesi dileğiyle kapatalım gerçekten de.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Haftaya yine birlikteyiz. Dinden kalanlar köşemizde.
Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ'la 27 Mayıs'ı konuştuk. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Bizden bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan'dı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de, bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Beğenin değineceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Şayet sizler bu arada bizlere ulaşmak isterseniz hayatinsesleri@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları sevgili dinleyicilerimiz. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlatırken pazartesi günü 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.